Selam, ben Ece. Davranış bilimlerini hikayeler yoluyla incelediğim ve anlattığım podcast serim Yapa Yapa Öğreniyoruz'a hoş geldin. Şubat ayında Sevgililer Günü'nden herkese merhaba. İster partnerinizle, ister en yakın arkadaşınızla, ister kediniz köpeğinizle, isterse de kendinizle geçiriyor olun. Bugünün sevgiyi hissettiğiniz bir gün olmasını diliyorum sizin için. Çünkü benim için sevgiye adanan bugün öyle sadece hediye alıp vermekten ibaret bir şey değil. Sevgi üzerine ve her kime gösteriliyor olursa olsun sevgi eylemi üzerine düşündüğüm bir gün. Bir dakika. Neden duygu değil de eylem dedim? Erik Fromm Sevme Sanatı isimli kitabında çok güzel anlatıyor bunun sebebini. Şimdi birkaç vurucu cümleyi okumak istiyorum kitaptan. Şöyle yazıyor. Birini sevmek sadece güçlü bir duygu değildir. Bir karardır, bir yargıdır, bir söz vermedir. Sevgi sadece duygulardan oluşsaydı eğer, birbirini ölene dek sevmek için söz vermek gerekmezdi. Sevginin doğasında seçim, karar ve eylem üçlüsünün yattığını vurgulayan bu cümleleri şimdilik bir cebimize koyalım. Çünkü buraya geri dönmeden önce bu konuyla ilgili günün anlam ve önemine de ithafen geçenlerde kimle, yani bilmeyenler için eşimle yaşadığımız ve benim için müthiş bir farkındalık anı yaratan bir olayı anlatmak istiyorum öncesinde. Şimdi kimi Aralık-Ocak ayında toplasanız bir 7-8 gün falan görmüşümdür. Çünkü önce iş nedeniyle Çin'e, sonra da Amerika'ya gitmesi ve dolayısıyla bizim de haftalarca ayrı kalmamız gerekti bu süreçte. Bir tam sene gibi hissettiren ve bir türlü bitmek bilmeyen Ocak ayı nihayet sona erip Kim eve dönebildiğinde ve ben de o arada Oslo'da 1,5 yıldır çalıştığım işimden istifa ettiğimde tam o cuma günü en sevdiğimiz restorana gidip kutlama yapmak için söz vermiştik birbirimize. Öyle de yaptık ve hem benim artık sabahları 4.45'te uyanıp günde 5 küsür saatimi yollarda geçirmeyecek olmamı kutladık o akşam. Hem de kimin tüm sorumlu olduğu projeleri teslim edip en azından birkaç ay evde bizimle birlikte kalacak olmasını. Yemekler, içkiler, her şey çok güzeldi. Bu noktaya kadar her şey süper. Sonra tam hesabı falan ödemişiz, kalkacağız artık. Kim birden ya dedi shuffleboard oynamaya gidelim mi şu ilerideki barda? Ve o anda otomatik olarak içimden... Hayır ya yoruldum eve gidelim cevabı çıktı. İyi peki dedi Kim sen bilirsin. Çıktık restorandan işte köprünün üstünde yürüyoruz eve doğru. Shuffleboard oynayabileceğimiz bara da böyle bir 100 metre falan uzaklıktayız. Ya dedi emin misin gitmek istemediğinden yani keyifli olurdu. Şöyle bir düşündüm. Ya dedim biliyorsun yani işte şarap benim çok uykumu getiriyor. O yüzden eve gidip pijamalarımı giyip ben dinlenmek istiyorum. Ki yani ağzımdan bu cümleler çıkar çıkmaz da bunun bir bahaneden ibaret olduğunu gayet farkındaydım. O yüzden hemen arkasından ama dedim neyse madem çok istiyorsun hadi gidelim. Kim de dedi ki o zaman hayır. Çünkü yani eğer ikimiz de gitmeyi istiyor olsaydı keyifli olurdu evet. Ama ben bu kararın duygusal yükünü üzerime alıp o anı eğlenceli hale getirmeye çalışma gibi bir misyonu üstüme almak istemiyorum. Ya dedim öyle değil. Yani biliyorsun ki bir yere gidersek ben surat asıp oturmam ya da eğlendirmeni beklemem beni. Aktif olarak kendim çaba harcarım bunun için ve eminim oynamaya gittiğimiz zaman da eğleneceğim zaten. Yani hep öyle oluyor. Yok dedi. Şu an böyle annesini oyun oynamaya sürükleyen küçük bir çocuk gibi hissettim. Boşver eve gidelim. Ve bu yorum adeta benim böyle derimi bir iğne gibi delip içeriden bir yerden canımı acıttı. Sonra ikimizin de modu düşmüş bir şekilde eve yürüdük tabii sessizlik içinde. Eve gelince kanepenin iki ucuna oturduk. Ve dedim ki ya söylediğin şey gerçekten canımı acıttı benim ama... Bu senin söylediğin şeyden kaynaklanan bir şey değil aslında. Çünkü benim kendi içimde hali hazırda var olan bir yara olduğu için onu kazıdı tırnaklarıyla bu cümle ve bu yüzden sanırım bu kadar canımı acıttı. Ne o yara peki dedi. Ben eğlenceli biri değilim inancı dedim. Yani ne zaman birileri farklı bir şeyler yapalım istese genelde ilk cevabım hayır oluyor. Ya sırf konfor alanımda kalmayı tercih etmeye daha meyilli ya da daha alışık olduğum için ve bu geceki gibi party pooper olduğum yani eğlencenin içine ettiğim birçok örnek düşünebiliyorum hayatımda. Ya o yüzden bu can sıkıcı anne ve eğlenmek isteyen küçük çocuk görseli bana bu kadar dokundu sanırım. Ya çünkü bu insan olmak istemiyorum ama bir yandan da tam olarak olmak istemediğim o insan olduğumu görüyorum. Öte yandan sense aslında olmak istediğim idealsin bu konuda. Çünkü ne zaman biri ya şunu yapalım mı dese, eğer ucunda güzel bir anı biriktirmek varsa ki 6 yıldır birlikteyiz ve sanırım bir kez olsun hayır dediğini duymadım böylesi bir öneriye. Yani benim şu an olduğumdan çok çok daha yorgun olsam bile, ki çoğu zaman da bu önerilerle gelen sen oluyorsun zaten her ortamda. Güldü ben bunları söyleyince Kim ve kolunu sardı boynuma. O zaman sana bir şey sormak istiyorum dedi. Sen sanıyor musun ki haftaya salı günü iş çıkışı arkadaşımla bowling'e gitmeyi ya da pazar günü kız kardeşimle şu etkinliğe gitmeyi iple çekiyorum ya da %100 istediğim için teklif ettim bunu onlara? Hayır tabii ki. Çünkü haftalar sonra eve daha yeni geldim ve elbette evde kalıp odama çekilmek, ne bileyim kulaklıklarımı takıp oyun oynamak ya da salonda seninle pinekleyip Big Bang Theory falan izlemek çok daha rahat geliyor. Ama biliyorum ki bir kez oraya gittiğimde her ikisiyle de olmaktan, onlarla bir şeyler yapmaktan çok keyif alacağım. Ve geriye dönüp bu 2 güne baktığımda ya iyi ki oraya gitmişim, iyi ki bunları yapmışım diyeceğim. O yüzden bunları yapmayı seçiyorum dedi. Ve bu en sondaki seçiyorum kelimesi böyle adeta beynimin içinde birkaç kez yankılandı. Ve içimde sanki böyle bir düğmenin klik ettiğini hissettim. Çünkü tam da o an duyduğum bu tek kelime sayesinde anladım ki ben bunca zaman bunu benim kişiliğime, özüme dair bir sorun olarak düşünmüşüm. Ben eğlenceli biri değilim etiketini yapıştırarak kendime. Halbuki olan tek şey bunun her seferinde sıfırdan yapılan bir seçimden ibaret olmasıymış. Yani oraya gidip kimle shuffleboard oynayarak o keyifli anıyı biriktirmeyi seçebilirim veya seçmeyebilirim. O gece yaptığım gibi. Ya dışarıdan bakınca çok basit gibi gözüken ama o an beni çok derinden etkileyen bir farkındalık anıydı bu. Ve bir 10-15 saniye kadar sessiz kalıp kendi içimde bunu bir proses ettikten sonra kimle paylaşınca bu ayki podcast konum çıktı diyebilir miyiz dedi bana. Ya dedim sen böyle söyleyince aklıma ne geldi benim? Bir önceki podcast bölümümde spesifik olarak hayatıma daha çok oyun hissi katmak istediğimden bahsetmiştim 2024'te. Yani bu benim değer verdiğim ve o yüzden de yapmak için kendime söz verdiğim bir şeydi. Ve sen birebir bu teklifle geldin bana aslında. Reddeden ben oldum. Ama şu an bunu da fark ediyorum. Yani yaptığım seçim evet beni tanımlayan bir şey değil. Yani Ece eğlencelidir veya Ece eğlenceli biri değildir gibi. Çünkü yani gerçekten de yaptığımız tek bir seçimi bir bütüne genelleyemeyiz. Ama tanımladığı başka bir şey var bu seçimin. Ben yapmayı seçtiğim eylemlerimle sahip olduğum değerlerim doğrultusunda mı adım atıyorum, yoksa bu değerlerin tam zıttı yönde mi? Psikoterapist Ferhat Jack İçöz, Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli kitabında şöyle bir şeylerden bahsediyor. Farklı sayfalardan altını çizdiğim cümleleri okuyacağım önce size. Kendilik dediğimiz şey sabit değildir. Akışkan ve değişken bir olma halidir. Bu nedenle hiçbir noktada sabit bir kendilik veya kişilikten bahsetmek istemem. Sartre, kendilik nedir diye soracak olsaydık, kuvvetle muhtemel bize 2 cevap verirdi. Seçimlerimiz ve kurgu. Bu 2 cevap birbiriyle çok alakasız gözükebilir. Seçimlerimiz ve özellikle sonuçları çok gerçek. Ne demek kendilik kurgu? Hemen açıklamaya çalışayım. Her birimizin bugün olduğu kişi, doğduğumuz andan itibaren yaptığımız seçimlerin sonunda geldiğimiz yerdir. Bu yer an be an seçimler yaptığımız için değişmeye devam edecek. Bununla ilgili en önemli nokta seçimlerimizi daha bilinçli yapmaktır. Şimdi bu noktada kitaba küçük bir es verelim. Çünkü kendi eklemek istediğim birkaç nokta var. Hatırlar mısınız 2008 yapımı başrolünde Jim Carrey'nin oynadığı Yes Man filmini? Her şeye hayır diyen bir adamın bir kişisel gelişim gurusunun düzenlediği Yes seminerine katılmasıyla her şeye evet demeye başlamasını konu alan bir komedi filmi. Ve tabii ki her iki uç noktanın da yıkıcı sonuçlarını görüyoruz karakterin hikayesinde. Ve en sonunda da dengeyi bulma yolculuğuna tanık oluyoruz. Şimdi elbette benim bu filmdeki gibi her şeye evet demek gibi çılgın bir hedefim yok. Olmasını da istemem zaten. Sınırlar iyidir hayatta. Ama hayatımda çoğaltmak istediğim şeylere bilinçli bir şekilde daha çok evet demek ve seçimlerimi bu doğrultuda yapmak istiyorum. Ve ne zaman bu hayattaki seçimlerimi daha bilinçli bir şekilde yapma meselesi üzerine düşünsem aklımda tek bir kişi beliriyor benim. Japon düzenleme ustası veya sanatçısı olarak tanımlayabileceğim Marie Kondo. Çünkü evdeki dağınıklığı düzenlemeye, toparlamaya ve bazı eşyaları elden çıkarmaya başlayacağınız zaman ilk önce tek bir kategoride, yani mesela sadece kıyafetler veya sadece kitaplar gibi o kategorideki sahip olduğunuz her şeyi ortaya döküp Her bir nesneyi elinize alarak şu soruyu sorun diyor kendisi. Bu gerekli mi veya neşe veriyor mu? Ya ben bu soruyu kişisel olarak çok ilham verici buluyorum ve kendimce ufak bir güncelleme yaptığım versiyonunu sadece evdeki eşyaları düzenlemek için değil, zaman zaman hayatı yaşama şeklimi ve eylemlerimi yeniden düzenlemek için de kullanıyorum. Nasıl bir güncelleme bu derseniz, şu şekilde 3 maddeden oluşuyor benim sorularım. 1. Bu eylem gerekli mi? Yani o anda ihtiyacım var mı ona? 2. Bu eylem neşe veriyor mu? 3. Bu eylem değerlerim doğrultusunda yol almamı sağlıyor mu? İlk iki soruya aslında yapa yapa öğreniyoruz'un bir önceki bölümünde değinmiştik farklı örneklerle. Ama bu biraz önce anlattığım eşimle yaşadığımız olaya dönersek, o noktada asıl kilit soru üçüncü soru oldu benim için. Yani yaptığım bu seçimle ortaya koymuş olduğum bu eylem değerlerim doğrultusunda yol almamı sağlıyor mu? Şimdi hayatıma daha çok oyun hissi katmak, sevdiklerimle keyifli, neşeli anılar biriktirmek benim kişisel değerlerim arasında yer alıyor. Evet, yani bunu saptamıştım. Öyleyse seçimimi bu değerim doğrultusunda yapmalıyım karşıma böyle bir yol ayrımı çıktığında. Evet, tabii ki o anda eve gidip pijamalarımı çekip koltukta yatıp sosyal medyada veya kitap okuyarak zaman geçirmek daha kolay, daha rahat geliyor. Ama kişisel değerlerim arasında daha kolay ve rahat olanı yapmak diye bir şey yok ki. Yani neyi neyle takas ettiğimi görmem önem kazanıyor bu noktada. Peki, şimdi kitaba geri dönelim. Sartre'ın kendilik tanımının ilk bileşeni, yani seçimlerimiz üzerine konuştuk bu noktaya kadar. Ama bir de kendilik kurgudur diye bir şey de söylenmişti, değil mi? Onunla ilgili de şöyle yazmış Ferhat Bey kitabında, okuyorum yine. Siz de her soru üzerine durdurup düşünebilirsiniz dinlerken. Kendinizden bahseder misiniz dendiğinde hep aynı cevabımı verirsiniz. Verdiğiniz cevap size dair her şeyi kapsar mı? Verdiğiniz cevaplar bu cevapları kime ve nasıl bir ortamda verdiğinize göre değişiyor mu? Hep aynı cevabı veremeyiz. Kendimizi her ortaya koyduğumuzda aslında bir kurgu ortaya koymuş oluruz. Örneğin ben bu satırları yazarak kendimi belli bir şekilde ortaya koyuyorum. Yani bu işleri okumuş, etmiş, bu konulara dair bir şeyler düşünmüş, tercihen aklı başında biri kurgusunu yaratıyorum. Emin olun ki ben sadece bu değilim. Hiçbirimiz değiliz. Kurgu kelimesinin sıklıkla olumsuz bir çağrışımı var. Ama varoluşçuluk tam aksini düşünür. Kurguluyoruz çünkü kuruyoruz. Çünkü yaratıyoruz. Bir hiçlikten bir kendilik yaratıyoruz. Ve burası önemli. Bakın ne yazmış. Burada kritik nokta, yaratmaya niyetli olduğumuz bir kendilik mi ortaya koyuyoruz sorusu. Bu kısmı sindirmeniz için birkaç saniye bekleyeceğim ve o arada bir bardak su almaya gideceğim ben de hızlıca. Geliyorum hemen. Geldim ve hazırsanız devam ediyorum. Şimdi son olarak Instagram'da severek takip ettiğim bir hesap var benim. İsmi Vegan Earth. Geçen gün bir alıntı paylaşmıştı storylerinde. Ekran görüntüsü almıştım ben de çok hoşuma gittiği için. Şöyle diyor, okuyorum. Kafamdaki sesin ben olmadığını anlamak ne kadar özgürleştirici. Peki ben kimim? O sesin ben olmadığını anlayan kişiyim. Ya bence bu cümleler aslında bölümün bu kısmında bütün bu konuştuklarımızı çok güzel özetliyor. Çünkü şöyle hayal ediyorum ben. Kafamda bir ses var, evet, ve bana durup durup bir şeyler fısıldıyor arka planda. İşte ben eğlenceli biri değilim, ben çalışkan biriyim, ben kolay arkadaş edinemeyen biriyim, ben araştırmacı biriyim, ben şöyleyim, ben böyleyim. Şimdi önce bu sesi fark etmekle başlıyorum işe. Sonra bu sesin benim için yazmış olduğu kurguyu. Sen sadece bir kırmızısın, sonra bir mavisin ve bir sarısın diyor bana mesela. Ama fark ediyorum ki hayır, ya ben sadece bunlar değilim. Yani evet, içimde kırmızılar da var, maviler de, sarılar da, turuncular da, morlar, pembeler, yeşiller, siyahlar da. Aslına bakarsam tüm renkler var içinde. Zıt renkleriyle ve hatta kullandığım su miktarıyla orantılı bir şekilde açıklaştırabileceğim veya koyulaştırabileceğim tüm tonlarıyla birlikte. Böyle 48'li bir sulu boya seti gibi. Hatta boyaların her birini kutudan çıkarıp avucuma aldığımı hayal edebilirim bu noktada. Çünkü avucumda tuttuğum o boya ben değilim, değil mi? Yani her ne kadar içimdeki ses öyle olduğunu iddia etmiş olsa da. Hayır, ben boyanın kendisi değil. O boyayla ve seçtiğim diğer boyalarla yaratacağım sanat eserinin ya da bir başka deyişle kendiliğimin kurgucusuyum. Boya benim için sadece bir araç. Ve hayatım bir sanat eseri ise eğer, o sanat eserini nasıl kurguladığım, sulu boya paletimdeki hangi renkleri kullanarak, o renkleri ne şekilde karıştırarak boya yapmayı seçtiğimde saklı. Diyelim bu zamana dek kırmızı damlaların baskın olduğu bir resim yapmışım ben kanvasıma. Ama içten içe kırmızının tam zıttı olan yeşili daha çok kullanmış olan sanatçılara özeniyorum. Ya keşke benim de resmim böyle olsaydı diyorum. Tıpkı kimin eğlence yaratıcı ve anı biriktirici yönüne özendiğim ve keşke bu konuda onun gibi olabilsem dediğim gibi. Tamam peki, bu zamana dek kırmızıyı ve tonlarını daha çok kullanmışım belki ama bu bundan sonra yeşili kullanamayacağım ve zamanla bu yeşil tonları kanvasında daha baskın ve daha güncel hale getiremeyeceğim anlamına gelmez ki. Bu noktada kanvasımı öyle sınırları olan bir şey gibi değil de her gözlerimi açtığım yeni günle birlikte büyüyüp gelişen ve bana gönlünce boyayabilmem için alan açan bir şey gibi hayal ediyorum. Ve önümde sınırı olmayan bir kanvas varsa eğer, içimdeki tüm renkleri tanıyıp beni en çok tatmin edecek renk paletini oluşturmam ve istediğim resmi tam da bu renklerle kurgulayıp boyamaya başlamam da bana çok destek olmuş ve olmaya da devam eden bir şeyden, yani terapiden ve bu bölümün size ulaşmasını sağlayan online terapi platformu Hayvel'den bahsetmek istiyorum biraz. 2023'ün son çeyreğinden itibaren Hayvel'le online terapi yolculuğuma devam ediyorum ben. Ve her şeyden öte kendi ülkemden binlerce kilometre uzakta Norveç'in bu küçük şehrinde Türkçe konuşan bir terapist bulmam imkansızken bana evimin rahatlığında kendi ana dilimde terapi alma fırsatını sunuyor olması benim için çok özel bir şey. Şimdi Hayvel'de sistem şöyle işliyor. Kaydolurken cevapladığınız sorular doğrultusunda size en uygun uzman psikoloğu seçip 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yapabiliyorsunuz. Baktınız elektriğiniz uyuştu. Hemen paketinizi alıp seans randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Bu arada psikoloğunuzla terapi seanslarınız kesinlikle kaydedilmiyor. Bilgileriniz de tamamen gizli tutuluyor. Yani herhangi bir çekinceniz olmasın bu konuda. Ve eğer siz de kendi içinizdeki tüm renklerle tanışmak, zevkleriniz ve değerleriniz doğrultusunda kendi renk paletinizi oluşturmak ve hayatınızı tıpkı bir sanatçı gibi istediğiniz doğrultuda kurgulamak ve boyamaya başlamak için destek almak isterseniz 10 yapa yapa koduyla Hayvel'den %10 indiriminizi kapabilir ve online terapi yolculuğunuza ilk adımınızı atabilirsiniz. İşte bölümün bu noktasına kadar anlattığım bütün bu farkındalıklarla yatağa gittiğim o gecenin sabahında yatakta oturmuş birlikte kahvelerimizi içerken Kim dedi bugün cumartesi ne yapalım yapmak istediğim bir şey var mı diye sorduğunda hiç tereddüt etmeden yapıştırdım cevabı kayağa gidelim. Nasıl yani dedi epey bir şaşırarak. Çünkü bilenler bilir Norveç'teki 6. yılım bu ve çok daha az göz korkutucu olan cross country kaymayı, yani çubuklar ve kayaklarla kayarak koşmak gibi çevirebiliriz bu tekniği sanırım. Çok emin değilim. Neyse cross country kaymayı artık 3 aşağı 5 yukarı öğrenmiş olsam ve düşmesem de yamaç kayağı konusunda çok kötüyüm. Çok kötüyüm derken hayatında kaç kere denedin derseniz cevabım 1. O da ilk ve son oldu zaten. Bir daha da cesaret edemedim ve hep kaçtım kim ne zaman tekrar öğretmeyi önerse. Ama o sabah kararlı bir şekilde kayağa gidelim dedim. Ben 1-1,5 saatlik bir kurs almak ve çözmek istiyorum bu işi. Ya sen de kafana göre takılırsın, kayarsın, sonrasında buluşuruz tekrar. Şimdi nereden esti bu derseniz, tahmin edebileceğiniz gibi yamaç kayağı Norveç'te çok popüler bir aktivite. Ve haliyle de 4-5 ay süren kış aylarında aileyle, arkadaşlarla buluşup yapmak ve birlikte güzel bir gün geçirip keyifli anılar biriktirmek için harika bir bahane. Ama işte sırf bu öğrenme sürecinin rahatsızlığına ve dengede duramama korkusuna katlanmamak için bu aktivitelere katılmayı reddedip durmak kendi içimde artık beni çok rahatsız eden bir şey haline gelmişti. Çünkü dediğim gibi sevdiğim insanlarla keyifli anılar biriktirme fırsatına hayır diyen o kişi olmak ve kanvasımı bu boyayla boyamaya devam etmeyi seçmek istemiyordum artık. Ve biliyordum ki seçimlerim yoluyla eylemlerimi değiştirirsem kanvasımda belirmeye başlayacak olan o resimde olmasını istediğim şekilde değişir. O yüzden hemen girip yakındaki kayak merkezlerinin hepsinin takvimlerine baktık. Maalesef o cumartesi pazar günü tüm saatler doluydu artık kurs almak için. Ama bir sonraki hafta, yani bu bölümü yayınlayacağım 14 Şubat haftasının cumartesi gününe yer bulduk. Ve hemen ödemesini yapıp ayırttım o saati. Neyse cumartesi gününden sonra olanları sizinle de ya buradan ya Instagram üzerinden bir şekilde paylaşırım muhtemelen. Evet, şimdi bu kadar konuştuktan ve neredeyse sesimi kaybettikten sonra bölümün en başındaki Erik Fromm'un cümlelerine dönersek, bu 14 Şubat'ta sevginin sadece bir duygu değil, bir eylem, bir karar ve bir seçim olduğunu hatırlayalım isterim. Her kime ve neye gösteriliyor olursa olsun bu sevgi, ister partnerimize, ister yakın arkadaşlarımıza, evcil hayvanlarımıza, bitkilerimize, isterse de kendimize veya sahip olduğumuz biricik hayatımıza. Hepsi de beslenebilmek için tekrar tekrar seçimler yapmayı ve bu seçimlerimiz doğrultusunda adımlar atmayı gerektiriyor. Yani bu bölümde tekrar tekrar altını çizdiğimiz gibi eyleme geçmeyi. Ne yapayım ben de böyleyim işte falan demeden. Bu benim için bu hikayede shuffleboard oynamamayı seçtiğim günün hemen arkasından yıllardır kaçındığım o kayağa gitmek için plan yapmayı seçip eyleme geçmek olarak gösterdi kendini. Sizin hikayenizde nasıl şekillendiğini paylaşmak isterseniz bölümün altındaki soru kutucuğu üzerinden veya Instagram'da Ece Aybike Ala kullanıcı adımla bana ulaşabilir ve bölüm hakkındaki görüşlerinizi de paylaşabilirsiniz. Çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okumaktan. Hepinize keyifli ve sevgi dolu bir 14 Şubat haftası diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.